家に来る。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Eylül 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Tarık Işık'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz ve spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ömer Aslan olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti toparlanma devam eder. Merkezden enflasyon ve faiz mesajları. Enflasyondaki düşüşün sürmesiyle ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını söyleyen Merkez Bankası Başkanı Uysal, ekonomideki toparlanmanın ılımlı şekilde devam edeceğini belirtti. Ankara Sanayi Odası'nda konuşan Murat Uysal, küresel ve Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmeler yaptı. Tüketici enflasyonunda Ekim 2018'den bu yana belirgin düşüş gördüklerinin altını çizen Uysal, bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngördüklerini ifade ederek iyileşme devam edecek dedi. Aldıkları kararların kredi piyasası üzerinde de etkili olduğunu söyleyen Uysal, Temmuz ve Eylül'deki faiz indirimleriyle mevduat ve kredi faizlerinin gerilediğine işaret etti. Uysal, reel sektörün nabzını tutmaya yönelik sahadan elde edilen bilgileri diğer verilerle harmanlayarak politika oluşturma süreçlerinde değerlendirdiklerini de belirtti demiş Milliyet gazetesi. Hemen yandaki başlık, sağlam adımlarla ilerliyoruz. New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi'nin konferansında konuşan Hazine Bakanı Albayrak, enflasyon önemli ölçüde düştü, cari hesapta önemli bir iyileşme kaydedildi ve ekonomik faaliyet 3. çeyrekten itibaren toparlanmaya başladı. Türkiye ekonomisi sağlam adımlarla ilerliyor dedi. Yandaki haberin başlığı Keşmir açık cezaevi gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta nefret söylemiyle mücadele toplantısında Keşmir'deki insanlık dramına değindi. Hindistan'ın geldiği noktanın durumu tanınır değil. Keşmir açık hava hapishanesine dönüştü diyen Erdoğan, insanlar mahkum konumda. Yarın orada ne tür kanlı eylemler olacağını düşünemiyorum, anlamak ve anlatmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesinin manşeti çakarları sönenler, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler, daire başkanları, kurum müdürleri. trafikte geçiş üstünlüğü kaldırılacaklar arasında çok sayıda önemli makam var demiş Hürriyet gazetesi. Güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan sivil polis veya jandarma araçları çakar yerine tepe lambası kullanacak. Resmi koruma verilen kişilerin araçlarında ve korumaların araçlarında çakar olmayacak. Sabit veya sökülüp takılabilecek ışıklı uyarı işaretini aracın tepesinde bulundurabilecekler. Yeni uygulamayla milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler, daire başkanları, kurum müdürlerini taşıyan makam araçlarında çakar lamba yasaklanacak. Bu kişilerin araçlarındaki çakar lambalar 1 Kasım'a kadar sökülecek, sökmeyenlere para cezası kesilecek. Araçları trafikten men edilecek demiş Hürriyet gazetesi. Hemen yanda nefret söylemi paranteze alınamaz başlığı var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan New York'ta nefret söylemiyle mücadele konulu etkinlikte konuştu. Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracıdır. Bu tarz söylemler sosyal medyada siyasetçilerin içe ve dışa yönelik beyanlarında normalleştirilmektedir. Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır dedi. Yemekte buluştular başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı diyor Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti Türkiye evlat nöbetine durdu. PKK'nın daha kaçırdığı çocukları için Diyarbakır'da HDP önünde nöbet tutan annelere 81 ilden büyük destek geldi. Edirne'den Kars'a 81 ilde dün acılı annelerin evlat nöbetine destek günüydü. Çoğunluğu kadın olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Anaların ahı terörü bitirecek, teröre lanet, annelere destek" pankartlarıyla meydanlara aktı. Okunan ortak bildiride şöyle denildi: "Annelerin direnişi teröre en büyük darbeyi vuracak. Tarih bu onurlu duruşu saygıyla yazacak. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin yanında olmak boynumuzun borcu." Şehit annelerinin de katıldığı gösterilerde hain örgüt PKK'ya lanet yağdı. Kadınlar, "Bir şeyi sallayan dünyayı sallar." Diyarbakır'dan yükselen sessiz çığlık teröre karşı güçlü bir sese dönüştü diye konuştu. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Dostluk tamam, PKK'ya destek devam." Her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için dost ve müttefik vurgusunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump, Türkiye ile güvenli bölge anlaşmasına rağmen kara gücü terör örgütü PKK-YPG'ye yeni sevkiyatlarını sürdürerek desteğine aralıksız devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın her an fikir değiştirebilen, dostluğuna güvenilmesi zor bir müttefik olduğu biliniyor. Kuzeydoğu Suriye'de olası bir askeri harekata önce ses çıkarmayıp ardından danışmanlarından gelecek öneriler üzerine Erdoğan'la dostluğu bozması bir olasılık. Nitekim DAEŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ve 2015'ten bu yana YPG-PKK'ya askeri destek vermeye devam eden Amerika Birleşik Devletleri, Eylül ayı boyunca da Suriye'de terör örgütü YPG-PKK işgalindeki bölgeye lojistik destek amaçlı yaklaşık 310 tır ile iş makineleri, yakıt tankerleri, jeneratörler ve inşaat malzemesi gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dan beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmalarıdır" ifadelerini kullanmıştı diyor Yeni Birlik gazetesi. "Türkiye 3 milyon Suriyeli için güvenli bölge önerdi" başlığı var. Türkiye'nin önerdiği 480 kilometrelik hatta yayılan güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alana karşılık geliyor. İlk etapta Türkiye sınırından 30 kilometre derinlik ve 480 kilometre uzunluğundaki hatta oluşturulması öngörülen bölge, 10 büyük yerleşimi kapsıyor demiş Yeni Birlik gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti mazlumların sesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda herkes için barış ve adalet diyerek tüm mazlumları güçlü şekilde dünya gündemine getirmesi ve duyarlılık çağrısı büyük yankı uyandırdı. Our Voice Erdoğan, Bizim Sesimiz Erdoğan başlığı sosyal medyada birinci sıraya yerleşirken binlerce kişi mağdur Müslümanlar adına konuştunuz yazdı. Erdoğan tarihi konuşmasında İsrail'in doymak bilmeyen işgalini haritada göstererek İsrail'in sınırları neresi diye sormuştu. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye konuşmayı büyük ilgi ve takdirle dinlediklerini söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Han ile MHP lideri Bahçeli de teşekkür eden isimlerden oldu. Erdoğan'a Twitter'da da Arapça, İngilizce teşekkür mesajları yağdı. Bazı kullanıcılar mükemmel konuşma, Türk halkı böyle bir lider olduğu için şanslı, sadece Türkiye'nin Cumhurbaşkanı değil Müslüman ümmetinin de temsilcisi, Müslüman Erdoğan gibi cesur başkanlara ihtiyacı var ifadelerini kullandı demiş Yeni Şafak gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki konuşmasıyla mazlumların sesi oldu. Ümmetin kalbini fethetti. Birleşmiş Milletler'de yaptığı cesur konuşmasında İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünü, Keşmir halkının yaşadığı insanlık dışı dramı, Suriyeli mültecilerin acı tecrübelerini gündeme getirerek dünya liderlerine adalet ve vicdan çağrısı yapan Erdoğan, mazlum coğrafyaların kalbini fethetti. Netanyahu ve Sisi ise Erdoğan'dan rahatsız oldu. Türkiye gazetesinin manşeti Dünya mazlumları Türkiye'ye minnettar, teşekkürler Erdoğan. Ezilen halkların ve mağdurların yaşadığı insanlık dramını dünyanın yüzüne vuran Cumhurbaşkanı'na teşekkür yağdı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması büyük yankı uyandırdı. Her platformda dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı, İslam dünyasının yanı sıra sömürülen ve baskıya uğrayan halkların çektiği acıları gündeme taşıdı. Twitter'da Bizim Sesimiz Erdoğan hashtag'i ilk sıraya oturdu. Pakistan Başbakanı İmran Han, kanlı çatışmalara sahne olan Keşmir için adil bir çözüm talebini dile getiren Erdoğan'a teşekkür etti. Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Gulam Nabi Faide, Cumhurbaşkanı'nı Birleşmiş Milletler'deki konuşmasıyla halkımızın gönlünü fethetti yorumunu yaptı. Birleşmiş Milletler kürsüsünde haritayı gösterip İsrail'in işgaline dikkat çeken Erdoğan, dünyanın Müslümanlara zulme seyirci kaldığını vurguladı. İsmail Haniye ve Filistinliler, Erdoğan ümmetin yüreğindeki ızdırabı anlattı, mağdurlar adına konuştu, davamızı savundu, minnettarız dedi. Trump'la yemekte buluştu başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu heyet başkanları onuruna yemek verdi. Yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı. İki lider eşleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Star gazetesinin manşeti mazlum dünyayı coşturdu. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de batının yüzüne mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşından sorumlu olduğunu haykırması, Filistin'den Keşmir'e umut dalgası oluşturdu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden zulme uğrayanların sesi olan Erdoğan, terörist İsrail'in Filistin işgali karşısında üç maymunu oynayan Batı'ya tepki gösterdi. Akdeniz ve Ege'de yok olup giden aylan bebekleri, Arakan'daki soykırımı, Keşmir'de milyonlarca Müslümanın dramını anlatan Erdoğan'ın konuşması mazlum coğrafyalarda büyük yankı buldu. Erdoğan'ın sözleri milyonların yüreklerine su serpti. sosyal medyada açılan Our Voice Erdoğan etiketi, Başkan Erdoğan'a destek mesajlarıyla dünyada en fazla paylaşım yapılan konu oldu. Dünya basını da Erdoğan'ın güvenli bölge planıyla milyonlarca Suriyelinin evlerine döneceğine ilişkin sözlerini manşete taşıdı demiş Star gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti sahtekar şifacıları durdurun. Sağlık Bakanlığı internetten mevzuat dışı kaçak veya sahte ilaç ve sağlık ürünü satışı yapıldığı gerekçesiyle 3732 siteye erişimin engellenmesi için harekete geçti. İnternet şirketlerine çağrı yaptı diyor Akşam gazetesi. Sağlık Bakanı Koca, Ocak'tan bu yana mevzuata aykırı ürün tanıtım veya satışı yapılan internet sitelerine 200 bin lira, televizyonda yapılan tanıtımlardan dolayı yayıncı kuruluşlara da 6 milyon 150 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. 3732 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne yazı yazıldığını belirten Koca, 2456 internet sitesinin de reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle Ticaret Bakanlığı'na bildirildiğini söyledi. Milat gazetesinin manşeti Anadolu. Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca kadın HDP ve PKK'dan daha kaçırılan evlatlarını isteyen Diyarbakır anneleri için meydanlara aktı. Anneler haykırdı, Dicle ve Fırat'ın kuzuları kurban olmasın. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti Başkan Erdoğan'ın güvenli bölge teklifi kirli müttefikleri rahatsız etti. Türkiye'yi genişletmek istiyor. Başkan Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda hitabı sırasında güvenli bölgeye ilişkin gösterdiği harita, PKK sevici Amerikalı Brett McGurk'ü ve PKK'lıları rahatsız etti. McGurk, Erdoğan Türkiye'yi 32 kilometre genişletmek istiyor sözleriyle rahatsızlığını dile getirdi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Çağla Gül Tuncer hattımızda bizi bekliyor. Çağla Gül Tuncer günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Yargı paketi taslağına son şekli verilebilir. Yargı taslağı üzerinde AK Parti kurmayları çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada muhalefetle istişareler de devam ediyor. Pakete artık son şeklinin verilmesi bekleniyor. Mecliste yeni yasama yılı hazırlıkları devam ediyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yeni yasama yılına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, mesince görülecek. Aralarında TRT'ye baskın yaparak sözde bildiri okutan darbecilerin de yer aldığı 521 sanıklı dava, sanıkların ilk savunmalarının tamamlanmasının ardından sanık beyan, müşteki beyanlarıyla devam edecek. Akıncı Üssü davası da devam edecek. O da 475 sanıklı dava. Sincan cezaevi yerleşkesinde ve güvenli bölgeye dönüşler için diplomatik adımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından Suriye odaklı trafik devam edecek. Türkiye kalıcı çözüm için sahada adımları atıp hazırlıklar yaparken güvenli bölgeye dönüşler için masada da temaslar sürecek. Türkiye öncülüğünde Lübnan, Irak ve Ürdün'ün katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlenmesi bekleniyor. Gündemdeki başlıklar böyleydi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Çağla Gül Tuncer teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Günaydın.
Evet, bugün gazete manşetlerini ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için bulunuyordu. Ve orada yaptığı hem ikili temaslar hem nefret söylemiyle mücadele etkinliğindeki konuşması, Keşmir sorununa değinmesi hem de genel kurulda yaptığı konuşmanın yankıları gazete manşetlerinde yer alıyor. Nasıl değerlendireceksiniz toplantıları?
Öncelikle belki Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını birkaç başlık altında açmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Tabii en çok konuşmasına dikkat çeken başlıklardan birisi de İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve terörizme kayan politikalarıydı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de zaman zaman Orta Doğu'daki gelişmeler çerçevesinde İsrail'i çok sert bir dille eleştirdiğini görüyoruz. Ancak Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının Cumhurbaşkanı'nın İsrail'e yönelik politikasının istikrarının bir devam adımı olarak görülebilir. Şöyle ki özellikle şu beni çok etkiledi. Elindeki haritayla İsrail'in bölgedeki sınırlarının, İsrail devletinin sınırlarının ne olduğunu sorması. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in de katkısıyla kurulan İsrail devletinin şimdiki İsrail'in sınırlarıyla hiçbir benzerliği olmadığını çok net bir şekilde ifade etti. Geçtiğimiz günlerde tekrar görevi alan Netanyahu'nun seçim vaatlerinden birisiydi zaten. İsrail devletinin sınırlarının daha da genişletilmesi, özellikle Golan Tepeleri üzerindeki hak iddialarının tekrar dillendirilmesi yönünde. Bu özellikle Birleşmiş Milletler'in dünya siyasetinde aslında çok da etkili olmadığı ama olması gerektiği vurgusunun bir altının çizilmesiydi. Bu şekilde değerlendirebilirim. O konuşmada bence diğer dikkat çekici noktalardan biriydi. Keşmir sorunun dile getirilmesiydi. Şimdi belki Türkiye'de çok fazla dikkat çekilen bir konu olmamakla birlikte Keşmir'de Pakistan'la Hindistan arasında neredeyse sıcak çatışmaya varabilecek sorun sadece Keşmir-Pakistan bölgesine değil, belki de Asya'nın o coğrafyasının tamamını etkileyecek bir trajediye doğru hızla gidiyor. Keşmir sorununun çözümünde Türkiye başından beri barışçıl ve Pakistan'ın haklarını daha dillendiren bir konumda yer aldı. Bunun Birleşmiş Milletler'de dile getirilmesi de bence çok önemli bir gelişmeydi.
Evet, güvenli bölge ile ilgili hem harita gösterdi, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem bugün gazetelerde o bölgenin detaylarıyla ilgili bilgiler var. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Suriye'de iç savaşın çıkmasının ardından Türkiye'nin pozisyonu hem Beşar Esad rejiminin kendi vatandaşlarına karşı uyguladığı zulmün engellenmesi, ancak diğer taraftan da bu engellenirken bölgedeki Suriye vatandaşlarının mecburen ayrılmak, bölgeden ayrılmak zorunda kalan Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması yönünde oldu. Bugün 3-3,5 milyon civarında Suriyeli vatandaşa Türkiye ev sahipliği yapıyor. Onların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Avrupa'ya başka kanallardan geçen, özellikle maalesef sık sık rastlıyoruz. Akdeniz'den derme çatma botlarla Yunanistan, İtalya üzerinden geçen Suriyeliler de oluyor. Onların trajedisini de yakından görüyoruz. Avrupa'ya çok az sayıda Suriyeli mülteci geçmesine rağmen Avrupa'nın sanki çok büyük bir sorunmuş kendi açılarından gösterip Türkiye'nin katkılarını, Türkiye'nin bu sorunun çözümündeki desteğini görmemizden gelmesi de yıllardır maalesef yaşadığımız bir çifte standart örneği. Cumhurbaşkanı'nın özellikle dikkat çektiği şuydu. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kolu olan PYD'nin sanki bir devletleşme çabasını görüyoruz özellikle son 3 yıl içerisinde. Zeytin Dalı harekatıyla başlayan terör koridorunun Akdeniz'e inmesi projesi engellendi. Türkiye bunu engelledi. Ancak Terör örgütüyle Suriye rejiminin birlikte hareket ederek bölgedeki insanları terörün kucağına itmesini engellemesi amacıyla Türkiye'nin bir süredir dile getirdiği Suriye'nin kuzeyinde 30-35 kilometrelik bir güvenli bölgeden talebi var. Güvenli bölge talebinin Amerika tarafından net bir şekilde desteklendiğini ya da karşı, yani Amerika'da tabii ki o konuda bir denge politikası izliyor kendi çıkarı açısından. Ancak görüldüğü kadarıyla özellikle Türkiye ile Amerika'nın ortak devriyelerinin sayısının artması, Türk F-16 uçaklarının hafızam yanıltabilir ama 3 diye hatırlıyorum şimdiye kadar Suriye'nin kuzeyinde uçuşları başlaması, güvenli bölgenin oluşturulması yönünde somut adımlar olarak değerlendirilebilir. Tabii daha atılması gereken çok sayıda adım var. Cumhurbaşkanının özellikle dikkat çektiği Suriye'nin kuzeyinde bahsettiğim sınır hattı boyunca 30-35 kilometrelik oluşturacak bir güvenli bölgenin, ki bu 480 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Hem Türkiye'ye yönelik muhtemel terör saldırılarının önünü kesmesi, bir diğer ayağı da özellikle Türkiye'de bulunan sığınmacıların bölgede iskan edilmesi. 1 milyonla 2 milyon arasında bir rakam telaffuz edilebiliyor o bölgede iskan edilebilecek Suriyeli sığınmacıların. Böylelikle Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi ve bölgenin normalleşmesi yönünde ciddi bir adım atılacağı söylenebilir.
Peki şimdi Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında yoğun ikili görüşme trafiğini sürdürdüğü bilgisi de var. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i kabul etti diyor.
Evet.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović'le görüştü. Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraç'la da bir araya geldi. Yoğun bir görüşme trafiği. Bir de tabii ticari boyutu var bu toplantıların. Amerika Birleşik Devletleri ile ticari hacmin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda yapılan çalışmalar. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıdan?
Belki Türkiye'de şöyle bir anlam kargaşası mı desem, kafa karışıklığı mı var diyebiliriz. Şöyle açayım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu dünyanın kurulmasıyla Türkiye rotasını, daha doğrusu bulunduğu yer olarak NATO ve Amerika'yı tercih etti. Günümüze kadar da bu şekilde devam etti. Rusya'ya 90 öncesi için söylüyorum, Sovyetler Birliği'ne karşı hep bir mesafe vardı. Nedeni de şuydu: Rusya'nın, yani Sovyetler Birliği'nin daha emperyalist, daha ülkelerin iç işlerine karışan ve demokrasiden uzak tavrıydı. Hatırlarsanız 90, 1990 öncesinde, demir perdenin yıkılmasından öncesinde bir Bulgaristan'ın, Polonya'nın, Macaristan'ın durumunu. Şimdi o dönem için Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne, Rusya'ya daha keskin çizgilerle, keskin hatlarla yaklaşması doğru olduğu değerlendirilebilir. Ancak günümüzün dünyası artık farklı bir çerçevede gelişiyor. Şimdi Türkiye'nin hedefini ben şu olarak görüyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri 100 milyar dolarlık ticaret hacmi. Şimdi bazı kesimler sanki Türkiye'nin NATO'ya veya işte daha doğrusu Batı Avrupa'ya sırtını dönmüş, yüzünü Rusya'ya dönmüş gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor ki ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin yaptığının dış politikasında hem Rusya ile hem Amerika ile hem de Batı Avrupa ile bir denge siyaseti olduğunu söyleyebilirim. Amerika ile şu anda Türkiye'nin ticaret hacmi 30 milyar dolar civarında. Şimdi eğer Türkiye yüzünü Batı'ya dönmemiş olsa, böyle bir hedefi, 30 milyar dolarlık hedefi 100 milyar dolara çıkarma gibi bir şey olamaz. Böyle bir hedefi olamaz. Bu 75 milyar dolar olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı'nın son ziyaretiyle birlikte Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde bu çıta daha da yükseltildi. Diğer taraftan Rusya ile olan Türkiye'nin hem askeri alanda hem de ekonomik alanda ciddi mesafeler aldığını görüyoruz. Hükümet kanadından çizilen tabloyu birazcık özetlemek gerekirse şunu ben anlıyorum. Ben Rusya ile hem askeri hem ticari ilişkilerimi geliştiririm ama bu sırtımı Avrupa'ya döndüğüm anlamına gelmiyor. Çünkü öncelik Türkiye'nin çıkarlarıdır. Yani tamamen Rusya'nın ya da tamamen Amerika'nın ticaret yapmak zorunda değil Türkiye. Belki Türkiye'nin hem içerisinde hem de özellikle Amerika tarafından anlaşılmak istenmeyen ayrıntı bence bu.
Peki şimdi biraz da yurt içine dönersek, biraz önce muhabirimiz Çağla Gül Tuncer de gündemi aktarırken söyledi. Yeni yasama yılı hazırlıkları devam ediyor. 1 Ekim'de meclis açılacak. Bir yargı paketi, yargı reformu paketi gündemde. Onunla ilgili çalışmalar var. İktidar partisi muhalefet partileriyle görüşüyor. Yeni yasama yıl hazırlıklarını nasıl değerlendireceksiniz?
Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam bahar aylarında bu yeni yasama, daha doğrusu yargı paketi diyeyim, yargı paketiyle ilgili düzenlemeler üzerinde çalışılmaya başladı. Özellikle kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddet içeren fiillerin daha keskin hatlarla cezalandırılması ve onun dışında kalan konularda da yargının hantallığını üzerinden atıp daha pratik, daha çözüm odaklı alternatifler geliştirilmesi üzerinde duruluyordu. Görüldüğü kadarıyla baharda başlayan ve yazında devam eden bürokrasideki çalışmalar artık bir olgunluğa geldi. Geçtiğimiz günlerde sizin de ifade ettiğiniz gibi muhalefetle paylaşıldı. Muhalefet biraz mesafeli durmakla birlikte çözüm önerilerinin somut olduğu görülüyor. Özellikle arabuluculuk sisteminin güçlendirilmesi, biraz önce söylediğim gibi çocuk, kadın ve hayvanlara yönelik şiddet içerikli fiillerin daha ağır cezalandırılması yönünde bir gelişme bekliyoruz.
Peki bir de siyasi partilerin kamp süreci başlayacak önümüzdeki süreçte. Onunla ilgili neler var elinizde?
Şimdi özellikle AK Parti'nin belki biraz kamp sürecine dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü seçimlerin ardından bu kamp süreciyle başlayan bir yenilenme hareketi olduğu değerlendiriliyor. Çünkü AK Parti'deki kampın ardından işte ilçelerde yapılacak kongreler, bunun paralelinde teşkilatlarda yapılacak yenilenme ve devamında da parti kademelerinde bazı yenilenmeler bekliyoruz. Bunda özellikle seçimlerde AK Parti'nin umduğu bazı sonuçları yakalayamamasının etkili olduğu söylenebilir. Özellikle İstanbul ve Ankara özelinde bazı sorunlar yaşandığı görülüyor zaten. Ancak aynı şekilde muhalefette de seçim sonuçlarıyla paralel olarak çok fazla bir çıkış yapılamadığı görülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki haftalarda bir kampı olacak. Benzer bir ivmeyi orada bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampı yapıldı. Meclisin açılmasıyla birlikte hem yargı konusunda atılacak adımlar hem de siyasetin daha hızlanmasıyla birlikte sanırım kabinede de bazı değişiklikler olması beklenebilir.
Evet, bir de Eylül ayının başında 3 Eylül'de başlayan, Diyarbakır'da başlayan bir evlat nöbeti var. Anneler HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutuyorlar ve PKK'nın daha kaçırdığı çocuklarını geri istiyorlar. Bununla ilgili bir eylem vardı dün. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği bir eylem. Bu durumu nasıl değerlendireceksiniz?
1984 yılından beri Türkiye'nin belki en önemli gündem maddesi terör konusu. Tabii öncesinde de terör Türkiye'de konuşulan bir konu idi. Ancak 84 yılında böylece terör örgütünün daha da o çirkin saldırılara ağırlık vermesiyle maalesef son 30-40 yılımız bu konuyu konuşmakla geçiyor. Terör konusunun çözülmesi için gerek AK Parti gerek önceki hükümetler pek çok adım atmakla birlikte asıl başarıya ulaşıldığını maalesef söylemek mümkün olmaz. Şimdi belki bu konuya iki açıdan bakmakta fayda var. Birincisi güvenlik ayağı. Özellikle Çukur Hendek operasyonlarının ardından terör örgütüne karşı ciddi bir darbe indirildi. Türkiye'deki teröristlerin çok önemli bir miktarı temizlendi ve yurt dışındaki İşte Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere de eskisi kadar hareket alanı bırakılmadı. Tabii bu hareket alanının bırakılmamasında konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum ama Türkiye'nin savunma sanayi konusunda attığı ciddi adımlarında bir etkisi olduğu söylenebilir. Özellikle insansız hava araçlarıyla terör örgütüne ciddi bir darbe indirildi. Şimdi terörle mücadelenin güvenlik ayağının dışında bir de bunun tabii ki toplumsal yönü var. Biraz önce bahsettiğiniz konu tabii ki olayın toplumsal yönü. Şimdiye kadar çocukları herhangi bir şekilde kandırılıp, ikna edilip neyse dağa çıkartılan aileler sessiz kalmayı ya da yeterince tepki göstermemeyi tercih etti. Tabii bunda terör örgütünün şiddete dayalı, insanların gözünü korkutmaya dayalı baskılarının ciddi bir neden, asıl neden bu. Ancak görüldüğü kadarıyla asıl canı yanan insanlardan bir kısmı bunlar sonuçta artık bu yükü taşımak istemiyorlar ve çocuklarını geri istiyorlar. HDP'nin ve öncesinde kurulan aynı çizgideki siyasi partilerin terör örgütüyle ne kadar içli dışlı olduklarını, özellikle daha terörist kazandırma konusunda aktif olarak çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Bu konuda da kendilerinin çok fazla bir inkarı olduğunu da sanmıyorum. Çünkü şimdiye kadar HDP'nin ve öncesindeki kurulan partilerin terör örgütüne karşı ciddi bir mesafe koyduklarını maalesef hiç göremedik. Günlerdir bütün Türkiye'nin de takip ettiği şekilde anneler, kardeşler, babalar çocuklarını istiyor. Bunun Türkiye'nin sadece siyasi bakımdan değil toplumsal bakımdan da ciddi bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Bu yoldan ben geri dönüş olacağını sanmıyorum. Çünkü terör örgütünün içinde de ciddi bir bundan rahatsızlık olduğu, HDP'nin bu konuyu yeterince kendi açılarından söylüyorum, çözemediği yönünde eleştiriler var. Bu katkıyı değerlendirmekte fayda var bence.
Bir de ekonomiyle ilgili haberler gazete manşetlerinde yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yaptığı açıklamalar var. Enflasyon ve faize yönelik mesajlar. Enflasyondaki düşüşün süreceğini, ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını söylüyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası'nda yapılan bir toplantıda yaptığı konuşmada bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
Şöyle ki Merkez Bankası ile hükümet arasındaki uyum enflasyonla mücadele ve ekonominin daha sağlam yere basması bakımından hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Şimdiye kadar Merkez Bankası'nın özellikle faizleri indirme noktasında ciddi bir direnç göstermesi hükümetle arasında bir uyumsuzluk olarak maalesef karşımıza çıkıyordu. Bu sorunun çözülmesiyle birlikte daha olumlu adımlar atılacağı görülüyor. Cumhurbaşkanı'nın Amerika temaslarıyla paralel olarak aynı çerçevede Hazine Bakanı'nın Berat Albayrak'ın da Amerika'da muhataplarıyla ikili görüşmeler ve heyetler arası görüşmeler yaptığını biliyoruz. Hem Berat Albayrak'ın temasları hem de Merkez Bankası'ndan gelen olumlu sinyaller geçtiğimiz yıl yaşamaya başladığımız, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşadığımız suni kur saldırısıyla birlikte Türk ekonomisine düzenlenen saldırının ciddi bir oranda bertaraf edildiğini ve artık yeniden yapılanma sürecine girilmesiyle birlikte enflasyonun da Eylül-Ekim ayından itibaren tek haneye düşeceği görülüyor. O çerçeveden değerlendirdiğimiz zaman Merkez Bankası'nın faizleri belki bir miktar daha indireceği yönünde sinyaller görülüyor. Hükümetin bu yöndeki çalışmalarla birlikte olumlu bir sonuç doğuracağı görülüyor.
Peki, evet, gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sabah gazetesi editörü Tarık Işık konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Evet, sporun gündemine futbolla başlayalım. Yeni bir hafta başlıyor Spor Toto Süper Lig'de. Bu hafta önemli bir hafta, derbi haftası. Evet. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması var. Neler söylersiniz?
Evet, sizin de dediğiniz gibi derbiler haftası. Ve tabii ki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Tüm hafta başından bu yana konuşulmaya başlandı, konuşuluyor. Cumartesi akşamı 19'a kadar konuşulacak ve ondan sonra da konuşulmaya tabii ki devam edecek.
Evet.
Çünkü ne zaman bir Fenerbahçe Galatasaray veya Galatasaray derbisi oynanırsa mutlaka çok konuşuluyor, çok gündemde kalıyor. Hatta belki biz kendimiz daha fazla abartıyoruz ama dünyanın sayılı 3 derbisinden bir tanesi olduğu söylenir. Hatta en önemlisi olduğu söylenir. Türkiye buna kilitlendi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine. Galatasaray'da işler pek iyi gitmiyor diyelim. Fenerbahçe sezona iyi başladı. Şimdilik geçtiğimiz seneki o kötü gidişin izleri silinmiş vaziyette ama her zaman derbi karşılaşmasının sonucu önceden belli olmaz. Şimdi Galatasaraylılara sorduğunuz zaman her zaman olduğu gibi favori biziz diyor. Fenerbahçeliler sorduğunuz zaman favori biziz diyor. Peki biz ne diyeceğiz? Bence 3 ihtimalli maç diyeceğim. Çünkü her zaman Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 3 ihtimalli olur. Ancak istatistiklere bakıldı mesela son 9 maçtır Fenerbahçe Galatasaray'a karşı kaybetmiyor. Öyle de bir istatistik var. Şimdi Galatasaray'da tabii işler iyi gitmiyor dedik. Şöyle Fatih Terim'in Kayseri Spor maçından sonra yapmış olduğu açıklamalardan dolayı aldığı bir ceza var. 4 maçlık bir ceza verilmişti Fatih Terim'e. Daha sonra bu 3 maça indi. Bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla bu cezasını tamamlayacak Fatih Terim. Ama tabii bu son derece önemli maçta sahada futbolcuların yanında yer alamayacak. Hatta kendisinin de bir ifadesi var Fatih Hoca'nın. Hani futbolcularımla göz göze gelemeyeceğim, o büyük sıkıntı diyor. Gerçekten de Fatih Terim bu ülkenin yetiştirdiği yani en değerli hocalardan bir tanesi. Başarıları ortada. Gerçi son dönemde Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'la da bir takım polemiklere girdiler ama ona da biraz değiniriz. Tabii ki Fatih'in yedek kulübesinde olmaması bir handikap. Ama Galatasaray tabii kendi sahasında oynuyor. En önemlisi de taraftar arkasında, tribün desteği var. Fenerbahçe iyi başladı sezona dedik. İşte Alanya'da bir yenilgi aldı. Onun dışında Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar taraftarları memnun etmiş vaziyette. Şimdi şöyle bir puan cetveline bakıldığı zaman bu arada şunu da belirteyim. Cumartesi günü saat 19'da oynanacak dedik Galatasaray-Fenerbahçe maçını. Kim yönetecek? Hafta başından beri tahmin ediliyordu. Cüneyt Çakır, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli hakemlerden bir tanesi. Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın şöyle bir karnesi var. Şimdiye kadar 24 kez derbi yönetmiş Cüneyt Çakır. 11 kez de Fenerbahçe Galatasaray veya Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetmiş. Çünkü bazen bizi kızıyorlar. Ya niye Galatasaray ismini önce söylüyorsun? Veya niye Fenerbahçe ismini önce söylüyorsun gibi bazen böyle eleştiriler de alıyoruz. Yani şimdi maç Galatasaray'ın sahasında oynandığı için tabii ki Galatasaray Fenerbahçe diyoruz.
Evet.
11 kez yönetmiş Cüneyt Çakır bu iki güzide kulübün karşılaşmalarını. Bu maçlarda 6 kez Fenerbahçe kazanmış. 3 kez Galatasaray'ın galibiyeti var. 2 kez de beraberlik. Cüneyt Hoca 12 kırmızı kart göstermiş bu karşılaşmalarda. Öyle bir istatistik de var. 6 kırmızı kartı Galatasaray'a, 6 kırmızı kartı Fenerbahçe'ye. Yani eşit davranmış.
Adaletli yani.
Adaletli davranmış. Öyle diyeceğiz. Bu arada sarı kartlarda Galatasaray'a biraz daha sert davranmış diyelim. 37 kez Galatasaray'a sarı kart gösterirken Fenerbahçe'ye de 28 kez sarı kart göstermiş. Evet, olay bu.
Evet.
Puan cetvellerindeki yerlerine bakacak olursak 5. haftanın sonunda Fenerbahçe'yi 10 puanla ikinci sırada görüyoruz. Bu arada Alanya Spor lider 13 puanla ve Alanya Spor'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Henüz 5 maç sonunda yenilgisi olmayan tek takım. İnşallah böyle giderler sezon sonuna kadar. Çünkü artık Anadolu kulüplerinin de üst sıralarda yer alması ve şampiyonluğa oynaması sevindirici bir olay. Galatasaray'a bakıyorum 7. sırada sarı kırmızılar ve 8 puana sahipler. Yani
kendi aslında puanlar yakın.
Yakın tabii. Yani Galatasaray açısından kaybedilmemesi gereken bir maç. Yine Fenerbahçe açısından da kaybedilmemesi gereken bir maç. Dileriz bütün mücadele, bütün futbol adına yapılacak her şey kurallar içerisinde ve sahada oluşur. Geçtiğimiz sezonu hatırlamayalım. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylardan dolayı işte biraz önce söyledik.
Evet.
Fatih Hoca ceza almıştı. 8 maç ceza almıştı. Yardımcısı Hasan Şaş ceza almıştı. İnşallah öyle durumlar olmaz. Centilmenlik içerisinde bir derbi oynanır. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dediği gibi hak eden kazansın dedi. Gerçekten hak eden kazansın. Bu arada tabii şöyle sıkıntılar da var. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç hafta ortasında Fatih Terim'le ilgili bir takım açıklamalar yapmıştı. Sicili bozuk diye ifadeler kullandı. Fatih Terim dün açıklamaları gördüm, cevap vermeye gerek görmüyorum dedi. Aslında bu işin bir an önce küllenmesi gerekir. Hoş olmayan şeyler tabii.
Gerçekten
iki büyük
öyle.
Takımın biri kulüp başkanı, biri teknik direktörü. Bunlar taraftara da olumsuz yansıyor.
Elbette,
çünkü o açıdan bunların olmaması gerekiyor. Ali Koç'a da sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle bir ay 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Ama disiplin talimatında yapılan değişikliğe göre Ali Koç bu maçı stadda izleyebilecek. Yalnız protokol tribününe giremeyecek. Eskiden stada giremiyordu. Şimdi değişiklik yapıldı onda. Yani Ali Koç
biraz
isterse
yani.
Galatasaray nasıl?
Esnetilmiş biraz.
Bravo, esnetilmiş bir vaziyette. maça gider ve tribünde izleyebilir. İşte protokol tribününün yakın bir yerinde herhalde Ali Koç'u oturturlar. Gitmek isterse tabii. Ama protokol tribünden seyretse daha iyi tabii. Böyle açıklamalar gerek yok. Bu arada Mustafa Cengiz de Galatasaray Kulüp Başkanı da yine sport benliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ama daha herhangi bir ceza verildi mi verilmedi mi bu açıklanmadı.
Peki bu maçtan sonra sadece maçı konuşmak istiyoruz.
İnşallah sadece maçı konuşuruz. Evet. Oynanan futbolun güzelliğini konuşuruz. Hı hı. Oynanan futbolun kalitesini konuşuruz. Atılan goller olursa atılan gollerin güzelliğinden konuşuruz.
Aynen öyle.
Ama inşallah olay olmaz ve onları da hiç konuşmayız diyelim.
Peki.
Ve diğer maçlara geçelim isterseniz.
Trabzonspor Beşiktaş'ı konuşalım
evet,
biraz
Trabzonspor Beşiktaş'a bakalım. İki takımda da işler iyi gitmiyor. Trabzonspor arka arkaya kaybettiği puanlardan sonra dün camiada bir takım söylentiler oluşmuştu. Ama Trabzonspor bunun üstesinden gelir. Trabzonspor kökeni olan bir kulüp. Bu sene iyi başladılar, iyi gittiler ama sakatlıklarından dolayı bazı futbolcuların son maçlarında istedikleri şeyi alamıyorlar, performansı alamıyorlar. Beşiktaş'ta da işler iyi gitmiyor. Fikret Orman dün gelevelsi gün artık ben kulübümde görevimi tamamladım, bıraktım dedi. Çünkü Fikret Orman'ı son zamanlarda özellikle tribünden gelen taraftarların tezahüratları çok yıprattı. Hatta yani ailesine, kendisinin ifadesi, ailesine karşı yıpratıcı sözler sarf edildiğini, bu da kendisini üzdüğünü söylüyor.
Zaten hatta, yorgun değilim, kırgınım diyor.
Aynen öyle. Yalnız dün Deniz Atalay bir açıklama yaptı as başkan. Ki bugün saat 11'de yönetim kurulu toplantısı var. Bu konu görüşülecek. Deniz Atalay'ın söylemelerine göre biz başkanın görevi bırakmasını dan vazgeçmesini isteyeceğiz dedi.
Ama ikna etmeye çalışıyorlar.
İkna etmeye çalışıyor. Ama Fikret Orman bu açıklamaları yaptıktan sonra Beşiktaş'ın kan değişikliğine ihtiyacı var. Sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki görevi divan mı götürecek, başka bir şey mi olacak? Ona bakacağız demişti. Yine son süreçteki negatiflik ve mutsuzluk bana dönmeye başladı. Cep telefonumun eklendiği küfür grupları kuruyorlar diyor ki hoş bir şey değil.
Gerçekten
tabii.
Gerçekten öyle.
Yani sosyal medya üzerinden bana ve aileme ataklar yapıyorlar. Ben ne yaptıysam Beşiktaş sevgisiyle yaptım bir açıklaması oldu Fikret Orman'ın. Tabii ki dileriz bugünkü yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra Fikret Orman kararından vazgeçer. Beşiktaş'ta görevine devam eder. Çünkü bir atasözü vardır, dere geçerken at değiştirilmez diye. Beşiktaş açısından Fikret Orman'ın en azından sezon sonuna kadar göreve devam etmesi daha uygun oluyor görüşündeyim. Zaten bir grupta madem böyle bir karar alacaktın 6 ay önce yapılan başkanlık seçiminde niye aday oldun diyor.
Evet,
onlar
evet.
da var. Bakalım ne karar alınacak yönetim kurulu toplantısında. Ama dediğim gibi yani hem Trabzonspor açısından hem de Beşiktaş açısından bu karşılaşma da önemli ki zaten Beşiktaş'ın puan cetvelindeki konumu da pek şu anda iç açıcı değil. 5 maçta 11. sırada 5 puanı var. Hı hı. Yine Trabzonspor iyi başlamıştı ama son hafta onların da Rize'de alınan, özür dilerim Sivas'ta alınan yenilgi, Gençler Birliği ile sahasındaki alınan beraberlikte kaybedilen puanlar bir karamsarlık havası ortaya çıkarttı. Ünal Karaman istifa ediyor haberleri dün Trabzon camiasını ortalığa döktü ama öyle bir açıklamanın olmadığı, Ünal Karaman'ın görevinin başında olduğu söyleniyor. Bakalım Beşiktaş Trabzon karşılaşmasında da nasıl bir sonuç çıkacak ama iki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Dileriz o karşılaşmada da centilmenlik sınırı içerisinde sadece puan mücadelesi olur. Bu derbi maçını da Ali Palabı yönetecek, onu da belirtelim.
Diğer maçlar
yine Başakşehir Çaykur Rizespor maçı cuma günü oynanacak. Yarın perde açılıyor, 6. hafta perdesi. Cumartesi Yukatel Denizli Spor Kasımpaşa, Aytemiz Alanya Spor, Demir Grup Sivas Spor, ki Alanya Spor şu anda, biraz önce de vurguladım, yenilgisi olmayan tek takım, 13 puanla lider, onu da tekrarlayalım. Galatasaray Fenerbahçe maçını söyledik. Pazar günü Konya Spor Kayseri Spor karşılaşması oynanacak. Yine Antalya Spor Malatya Spor karşılaşması var. Ankara'da bir derbi var. Bu arada onu da belirtelim. Hı-hı. Ankara Gücü Gençler Birliği Hı-hı. derbisi.
O da
Ankara değil. Futbol açısından çok önemli bir karşılaşma. Ve Trabzonspor Beşiktaş pazar gününün son maçı. 6. hafta pazartesi günü oynanacak olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Göztepe AŞ'nin oynayacağı maç da sona erecek. 6. haftanın programı ve maç trafiği böyle.
Evet, herkese başarılar diliyoruz. Çok kısaca basketboldan
Basketboldan bugün tabii onu aslında kısa almasak iyi olur ama
süremiz
azaldı tabii.
Yeterli olsun.
Bugün dev bir buluşma var. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanıyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası, 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Gaziantep'te oynanacak bu karşılaşma. Önemli bir karşılaşma. Çünkü Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmaları artık basketbolumuzun gerçekten dev buluşmaları halinde geçiyor. Saat 19'da oynanıyor bu karşılaşma ve TRT Spor'dan nakden ekrana gelecek. Efes bu kupayı 11 kez kazanmış, Fenerbahçe ise 7 kez kazanmış, bunu da belirtelim. Ve güzel bir basketbol maçı olması temennisiyle basketbol severleri de bunu buradan duyuralım. Saat 19'da Gaziantep'te Karataş Şahin Bey Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma.
Evet, hem salona hem ekranları başına basketbol severleri bekliyoruz. Herkese başarılar diyelim bir kez daha ve size de çok teşekkür edelim.
Ben teşekkür ederim.
Bu güzel sohbet için spor yazarı Hasan Ötgün bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu 24, İstanbul parçalı ve az bulutlu 24, İzmir parçalı ve az bulutlu 29, Erzurum parçalı bulutlu 21, Amsterdam sağanak yağışlı 20, Atina parçalı bulutlu 28, Bağdat sıcak 43, Berlin parçalı bulutlu 20, Paris sağanak yağışlı 22, Roma parçalı bulutlu 26, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kiev yağmurlu 16, Londra sağanak yağışlı 21, Moskova çok bulutlu 12, Lefkoşa parçalı bulutlu 32, Madrid parçalı bulutlu 27, Mekke sıcak 44, New York az bulutlu 27 ve Viyana parçalı bulutlu 22 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Evet, öncelikli gündem maddemiz son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ziyaretler, özellikle Mesrur Barzani, Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani'ye yapılan ziyaretler. Başbakan Mesrur Barzani ile Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın terör finansmanıyla mücadele sorumlusu Marshall Blinsel, ülkesinin bankacılık sisteminin düzenleyip geliştirilmesi başta olmak üzere Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümeti'ne destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Yani bankacılık sektöründe daha fazla nasıl ilerlenebilir, daha doğrusu bu sektörün bu piyasaya nasıl yerleşmesi sağlanabilir, bununla ilgili çalışmalar yapılacak büyük bir ihtimalle. Bildiğiniz gibi Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi ya da Irak genelinde bankacılık sistemi gelişmiş bir sistem değil. Sadece Türk bankalarının burada aktif bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yine Mesrur Barzani'nin bu ziyaretinin dışında Neçirvan Barzani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Güvenlik İşbirliği Ofisi Şefi Gregory Crowder'la tartışmalı bölgelerdeki gelişmeleri ele alan bir görüşme gerçekleştirdiler. Yapılan açıklamada Başbakan Neçirvan Barzani, başkent Erbil'de ki toplantıda Irak ve Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi başta olmak üzere bölgedeki siyasi ve güvenlik sorunları, Kerkük, Sincar ve Musul'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Amerika'nın katılımıyla peşmerge güçleriyle Irak hükümeti arasında bir işbirliği sağlanarak ortak bir mekanizmayla tartışmalı bölgelerde terörle mücadele edilerek güven ve istikrarın sağlanmasına vurgu yapıldı. Bildiğiniz gibi binlerce halen DAEŞ'li terörist tartışmalı bölgelerde faaliyetlerine devam ediyor. Dağlık bir alan olduğu için ve bu tartışmalı bölgelerde son zamanlarda hem Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi hem de Irak arasındaki en önemli gündem maddesi. Bildiğiniz gibi mahkemenin vermiş olduğu bir karar var. Bu bölgelerde referandumun yapılması gerekiyor. Bu çıkmazın bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda iki bölge arasında yine Kerkük Valiliği gibi ciddi bir sorun var. Halen Kerkük Valiliği konusunda bütün taraflar anlaşabilmiş değil. Çünkü Türkmenler ve Araplar seçilecek yeni valiye, yeni valinin Kürt olmasına karşı ve bütün taraflarca uygun görülecek birisinin vali olmasını istiyor Kerkük'teki Türkmen ve Araplar. Bu netice itibariyle de Türkmenler valinin değişmemesi gerektiğini, asli olarak Arap unsuru olan şu anki geçici valinin görevini aynı şekilde, asli bir şekilde devam etmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Diğer taraftan yine gündemde olan bir başka konu, Başkan Mesut Barzani, KDP'nin Genel Başkanı Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le bir araya geldi. Yine bu konular konuşuldu. Son siyasi gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Son zamanlarda yapılan, Irak'ta yapılan görüşmelerin neticesinde hem Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi hem de Irak arasında kısmi olarak da olsa gerilim hemen hemen sona ermiş bulunuyor. Ancak dün 25 Eylül olması itibariyle bağımsızlık referandumunun yıl dönümüydü. Üzerinden 2 yıl geçti. Bununla ilgili de dünden itibaren çeşitli etkinlikler düzenleniyor Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi'nde. Zaten Kerkük olayları ve tartışmalı bölgelere Irak askerleri ve Haçlı Şabi güçleri bağımsızlık referandumu nedeniyle girmişlerdi. Bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde yine çeşitli etkinlikler düzenlendi Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi'nin illerinde. Yine diğer taraftan önemli bir konu, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan gençler var. Henüz bunların akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil. Şahsen peşmerge olan ya da Doğuk köyleri civarında ki gençleri hedef alan PKK terör örgütü buradaki gençleri alıkoyuyor ya da peşmergeleri, yalnız başına buldukları peşmergeleri alıkoyuyor ve alıkoydukları kişiler hakkında da en ufak bir bilgi sahibi olabilmek mümkün değil. Yetkililer de bu konuda artık yavaş yavaş seslerini yükseltmeye başladılar. Hem 15 yıl önce PKK'ya katılan ve PKK'nın gerçek yüzünü gören bir kişinin geri döndükten sonra peşmerge olmasıyla birlikte alıkonulması olayı şu an gündemde. Hem de 25 Ocak 2019'da Türk savaş uçaklarının Amedya'ya bağlı Niheli bölgesindeki Reşava köyü yakınlarında düzenlenen bombardımanda yine o tarihte Vahit Abdülvaki ve Reda Muhammed Tahir isimli köylüler de kaybolmuştu. Edinilen bilgilere göre bu kişiler de PKK'nın elinde. Halen PKK bunları serbest bırakmadı. Her yetkililer görüştüklerinde bunların sorguları devam ediyor şeklinde bir açıklama yapılıyor ve teslim edilmiyor. Hatta Doğuk'ta 4 genç daha kayıp. Bunlarla ilgili de İnsan Hakları Derneği Doğuk Şubesi Başkanı Hamdi Bervari'nin bir açıklaması var. 4 gencin buna benzer bir şekilde kaybolduğu ve kendilerinden herhangi bir haber alınamadığı ifade ediliyor. Ve PKK terör örgütünün bundan sorumlu olduğunu ifade ediyor ve ailelerin mutlaka konuyla ilgili gerekli yerlere müracaat etmelerini istiyor. Ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde okullar yeni açıldı. İlk ortaokul ve liselerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı. Yine bölgede bildiğiniz gibi Kürtçenin yanı sıra ana dilde eğitim veren Türkmence, Asurice, Ermenice, Arapça okullar da bulunuyor. Yine bu okullarda eğitime başladı. Türkmence eğitim ilk kez 26 yıl önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti kurulduktan sonra başladı. Türkmen, Keldan, Asuri, Ermeni ve Araplar Eğitim Bakanlığı'na bağlı ana dilde eğitim veren okullar açabiliyor. Bölgenin bölge anayasasının 14. maddesine göre bu dillerde eğitim verebilmek mümkün. 18 okul bulunuyor. 2853 öğrenci artık Türkmen öğrenci bu okullarda artık eğitimlerine başladı. Aynı zamanda bildiğiniz gibi 2014 yılında DAEŞ terör örgütünün bölgeye saldırmasıyla birlikte göçmen durumuna düşen göçmenlere yönelik de eğitimler kamplarda şu an devam ediyor. Sıkıntılı bir süreç. Zaman zaman Türk Kızılay'ı da bölgedeki öğrencilere yönelik çeşitli yardımlarda bulunuyor. Hem kılık kıyafet hem de kırtasiye malzemeleri anlamında bu yardımların da devam edeceği ifade ediliyor. Yakın bir zamanda yine genç katılımlı bir yardım çalışması düzenlenecek. Yine Türk Kızılay'ı tarafından Türk Kızılay'ı ve TİKA özellikle bu tür faaliyetlerde bildiğiniz gibi her türlü çalışmaları destekliyor ve her türlü yardımı yapıyor diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Arzu Tükrü'ye.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ömer Aslan. Hoş geldiniz programımıza. Evet, sizinle yaşanan son gelişmeleri, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz ama özellikle Keşmir meselesine bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için New York'taydı. Orada Pakistan Başbakanı İmran Han'la birlikte Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde nefret söylemiyle mücadele temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe katıldı. Orada Keşmir sorununa değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Keşmir'deki insanlık dramından bahsetti. Hindistan'ın geldiği noktanın durumu tanınır değil. Keşmir açık hava hapishanesine dönüştü dedi Cumhurbaşkanı. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ilk olarak hani Türkiye-Pakistan ilişkilerinin ve dostluğunun yine bir göstergesi oldu. Çünkü Pakistan daha önce de birkaç defa bahsetmiştik. Yani Keşmir meselesini özellikle uluslararasılaştırmaya çalışıyor. Mesele ortaya çıktığından beri. Ama yani istediklerine tam da ulaşamamışlardı aslında baktığımız zaman. Yani dünyadan gelen tepkilere baktığımız zaman hiç de öyle. Hani Keşmir konusunda özel bir ilgi, büyük bir Hindistan üzerine uygulanan bir baskı gibi bir durum yok. Ama hem bu toplantılar vesilesiyle konu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katkısıyla aslında biraz daha uluslararası gündeme gelmiş oldu. En azından biraz daha gelmiş oldu. O bakımdan aslında Pakistan açısından çok değerli bizim şu anda Türkiye'nin verdiği katkı bu meselenin çözümüne bu bağlamda. Tabii nefret söylemi ile hani mücadele ile alakalı bu etkinlik biraz da şeyle yani o konuyu Keşmir tamam ama daha genel bir sorun var aslında. Daha büyük bir sorun var ortada. Biraz daha o soruna aslında dikkatleri çekmek amacıyla önemliydi bence. O sorun da Hindistan demokrasisi işte hep Soğuk Savaş boyunca söylenen, sonrasında söylenen, Batılıların hep gündeme getirdiği yani dünyanın en büyük demokrasisi Hindistan ve önemli bir ülke. Stratejik olarak, ekonomik olarak büyük bir nüfusu var. Büyük de bir piyasa. Yani o Hindistan'ın sokulduğu bu bağlam tamamen değişmek üzere. Buna tabii ki yine Batılılar baktığımız zaman özellikle Amerika işte Avrupalılardan çok fazla ses gelmiyor. Hindistan ile İsrail arasında ciddi bir ilişki var. Bu tamamen göz ardı ediliyor. Yani Hindistan'ın gitmek üzere olduğu bu durum. Biraz da aslında bu etkinlik yani bu nefret söylemiyle mücadele etkinliği yani nefret söyleminin aslında bir ifade özgürlüğü olmadığının ortaya çıktığı ya da onun söylendiği bu etkinlik biraz daha bu Hindistan'daki dönüşümü aslında dikkatleri çekmek bağlamında bence önemliydi. Çünkü hani belki görünürde bir demokrasi var Hindistan'da ama çok ciddi emareler var ki Hindistan otoriterleşiyor ve baktığımız zaman giderek bir Hindu milletine ya da Hindu birliğine dönüşmeye doğru gitmeye başladı. Dolayısıyla azınlık olan Müslümanların, işte bir kısım Hristiyanların, Budistlerin ciddi manada sıkıntılar yaşadıkları ve haklarının işgal edildiği ve çiğnendiği bir yer haline dönüşmeye başladı. O bağlamda da bence çok önemliydi. Dolayısıyla hani ya Türkiye-Pakistan ilişkilerinin bir iz düşümü gibi oldu baktığımız zaman. Biraz Türkiye açısından da şöyle belki bir açı vardı yani bu konuda bizim verdiğimiz desteğin. Şimdi Pakistan'ın biraz bölgesel ilişkilerine baktığımız zaman hani bu toplantılardan BM toplantısından hemen önce İmran Han Suudi Arabistan'daydı. Orada üst düzey görüşmeler yaptı. Kralla, Veliaht Prens'le. Yani İran'ın durumu belli. Zaten İran'ın hani Keşmir politikasında Hindistan tarafında gibi diyebiliriz. Nötr olduklarını söylüyorlar ama herhangi bir destek vermiyorlar açıktan aslında Pakistan'a. Yani Pakistan sanki biraz bu konuda bölgesel anlamda da yani uluslararası anlamda bunu uluslararasılaştırmakta başarısız oldu gibi duruyor şu anda. Bu tabii ki Pakistan'ın elinde olan bir şey değil. Daha önce bahsetmiştik. Yani dünyada böyle bir yorgunluk olduğunu söylemiştik bu konulara karşı. Ama yorgunluğun da ötesinde burada bir Müslümanların aslında şey yapıldığı bir durum var. Çok da hani aslında eğer bir stratejik mesele değilse Çin'in Uygur meselesinde olduğu gibi çok fazla Batı'dan belki bir yardım beklemek mümkün değil. Yani dolayısıyla bu hani uluslararasılaştırmada başarısız olmak Pakistan'ın sorunu değil. Ya da onun hatası değil. Ama yani hani biraz bölgesel siyasete baktığımız zaman da Pakistan sıkışmış haldeydi. Yani sürekli bir Suudi Arabistan'dan ziyaretçiler geldi. Yani İmran Han'ın ziyareti öncesinde de Suudi Arabistan'dan gelenler olmuştu. Yani bir şekilde beklediği desteği bulamayan bir Pakistan'a Türkiye yine arka çıktı. Yani İran'la Suudi Arabistan arasında aslında sıkışmış kalmış. Körfez'e baktığı zaman aslında desteği bulamamış aradığı desteği ki hani şöyle dedikodular çıktı. Tabii ki bunlar doğrulanmadı ama özellikle Suudi Arabistan'da en üst düzey yetkililerin Pakistanlı yetkililere, yine üst düzey yetkililere Keşmir'in aslında bir ümmet meselesi olmadığını, çok da hani ses çıkarmamaları gerektiğini söylediklerine dair bir dedikodular çıktı Pakistan medyasında. Şimdi bunlarda birazcık doğruluk payı olduğunu düşünürsek eğer, hani Suudi Arabistan Uygur meselesine bakışı, Keşmir'e bakışı, Filistin meselesindeki tutumuna baktığımız zaman belki biraz doğruluk payı olduğunu düşünebiliriz. Bunu düşündüğümüz zaman da Pakistan'ın ne kadar sıkıştığı ortada. Dolayısıyla Türkiye resmen bu anlamda, bu noktada, bu konjonktürde Pakistan'ın elinden tuttu ve biraz daha bu konunun ön plana çıkmasını sağladı ve aslında o sıkıştığı bağlamdan kurtarmış oldu. Ve bence çok büyük bir adım atıldı yani.
Peki, bir de Pakistan Başbakanı İmran Han, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşmesi var. Onunla ilgili neler
tabii
söyleyeceksiniz?
Yine uluslararasılaştırmaya çalışıyor Pakistan meseleyi. Dediğim gibi yani 1965'te Hindistan'la yaptıkları savaştan bu yana Pakistan sürekli acaba yani birileri, bir büyük güç gelir, burada bir arabulucu olur, Hindistan üzerine biraz baskı uygular ve bir şekilde biz bu Keşmir'de bir sorununa çözüm bulabilir miyiz diye bir tavrı vardı. Bu Pakistan'ın geleneksel o dönemden beri getirdiği politika. Yani acaba şimdi bunu Trump'la deniliyor. Yani bu normal yapılması gereken bir şey. Bunu da biraz aslında yani bu ümidi, hani Trump'ın arabulucu olabileceği ümidini biraz da Trump'ın kendisi verdi. Yani İmran Han'la yaptıkları bir önceki görüşmede herkes hatırlayacaktır. Yani herkesin ortasında işte muhabirlere verilen bir mülakatta açık Pakistan Hindistan Başbakanı benimle telefonda konuşurken arabulucu olup olamayacağımı sordu dedi. Hindistan tarafı bunu hemen reddetti. Biz böyle bir şey sormadık, istemedik diye. Ama Trump'ın bunu söylemesi anında herkeste bir umut yarattı. Acaba hani Trump bu işe el atar ve bu işi çözebilir mi diye. Ama hemen ondan sonra tabii ki Trump'ın ve ekibinin etrafındaki aslında böyle bir arabuluculuğun düşünülmediği, uygun olmadığı, Hindistan'ın Keşmir'de attığı adımın aslında Hindistan'ın bir iç siyaset meselesi olduğuna dair açıklamalar geldi. Şimdi son görüşmede de yine benzer şekilde aslında Trump yine arabulucu olabilirim diyor ama bu defa önceki ifadesini düzeltti. İki taraf da isterse diyor ama Hindistan hiçbir şekilde bunu istemiyor. Çünkü Hindistan'ın da buradaki o resmi tutumu Keşmir bizim iç meselemiz. Dolayısıyla herhangi bir dışarıdan BM'nin, BM altındaki bir kurumun, ABD'nin, AB'nin, herhangi bir kimsenin gelip burada alabulucu olmasını biz istemiyoruz gibi bir tavrı var. Dolayısıyla Trump yine hani yardımcı olabileceğini söylüyor ama şunu da görmemiz lazım. Yani Trump'la ilgili her politikada böyle. Yani Trump bir konuya bakarken benim gördüğüm Amerikan başkanı yani buradan benim çıkarım ne diye bakıyor. Ekonomik çıkarım en başta ne diye bakıyor. Bana buranın bir faydası var mı diye bakıyor. Ama tabii onların da belki şu an önemli bir kısmı, yani çıkarım diye gördüğü şeyin önemli bir kısmı da önümüzdeki yıl seçimlerde bana bir çıkarı var mı diye bakıyor. Bunun da en büyük göstergesi İmran Han'dan hemen önce Hindistan Başbakanı Modi Amerika'daydı. Yine üst düzey görüşmeler yaptı. Trump'la da görüştü. Ama resmi görüşmenin de dışında özellikle Texas'ta yaşayan Hindistan vatandaşlarının, Hindistan Amerikan vatandaşları büyük çoğunluğu şu anda, onlara bir miting yaptı Modi ve Trump mitinge katıldı. Ve Modi yaptığı oradaki miting konuşmasında Amerikan başkanını resmen önümüzdeki sene seçimlerde başkan adayı olarak görmek istediklerini, tüm Hindistanlıların bunun için dua ettiğini falan söyledi. Ve Trump orada çok ciddi bir şekilde radikal İslami terörizm diye bir şeyden bahsettiği anda, tabii ki katılanlar buna hemen radikal İslami terörizm onlar için büyük ihtimalle Keşmir ve orada olan Pakistan'ın destek verdiği bir şeydi. Dolayısıyla yani hani Trump'ın da burada hani nerede durduğunu görmek çok zor değil yani. Tabii ki İmran Han'la görüştüğü zaman orada Pakistan'dan beklentileri var, Afganistan üzerinde. Orada mutlaka onun yanında duracaktır. Arabulucu olmak istiyorum diyecektir. Çünkü biliyor ki zaten arabulucu olması isteyen kimse hani Pakistan'da var ama Hindistan'da yok. Dolayısıyla bunu söylemek onun için maliyetli bir şey değil. Dolayısıyla bunu söyleyip ama aynı zamanda Hindistan'la bağlantılarına da iyi giden ilişkilerin devam edecektir, onu görmek lazım. Ya burada belki şunu söylemek lazım bir not olarak. Yani Soğuk Savaş'ın en zirvede olduğu dönemlerde bile, Hindistan-Pakistan savaşlarının olduğu 1965 savaşı, 1971 savaşının olduğu dönemde bile, yani Amerika'da Nixon yönetiminin olduğu ve hani Amerikan yönetimleri arasında belki de ya 1950'lerde belki Eisenhower'ı bir kenara koyarsak, hani en fazla Pakistan yanlısı olan Amerikan yönetimin döneminde bile Kissinger'ın yani arşivlerde şunu görebilirsiniz. Yani Pakistan yanlısı oldukları böyle bir dönemde bile ya biz Hindistan'ı bir kenara atamayız. O zaman 500 milyonluk bir nüfus var karşımızda dedikleri bir dönem. Dolayısıyla hani çok fazla belki hani Trump'tan veya Amerikan yönetiminden bir şey beklememek lazım. İşte az önce söylediğim gibi bu bağlamda da Türkiye'nin böyle bir yani tüm aslında hani kameraların döndüğü böyle podyumda BM gibi bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu söylemesi Pakistan açısından inanılmaz moral verici bir şey oldu aslında. Çünkü İmran Han'ın kendisi de söyledi. Biz bu işi uluslararasılaştırmakta başarısız oluyoruz ve bu canımı sıkıyor diye.
Peki. Evet, biraz da o Keşmir meselesinden bahsedelim. Nereye doğru gidiyor?
Yani şimdi belki biraz Çin'i de katmak lazım buraya. Aslında biraz benim beklentim şuydu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biz Türkiye olarak hani çok ciddi bir destek verdik. Az önce bağlamını anlattığım şekilde. Yani Çin'den açıkçası ben biraz daha belki biraz hani konuşmasını bekliyordum. Yani kamuya açık bir şekilde. Yani Çin çok böyle benim gördüğüm alt seviyeye gidiyor bu konuda. Yani Keşmir'de tabii ki Keşmir'in çok böyle dağlık, uzak bir bölgesi. Aslında 1960'ların başında Çin'le Pakistan'ın böyle bir ortak operasyonuyla Çin'in kontrolüne geçmişti. Daha sonra Çin o bölgeyle aslında Uygur bölgesi arasında bir bağlantı kurdu ki hani geleceği görmüşler resmen. Çünkü orayı da kontrol etmek amacıyla. Yani Çin'in bu Hindistan'ın attığı son adıma verdiği tepki sadece bence şu oldu. Keşmir'in bizim olan bölgemize karışma. Böyle bir şey de cüret etme sakın. Ama onun dışında hani Pakistan'ın yani azat Keşmir'e de geçme. Öyle bir şey de düşünme. Ama bu attığın adıma da hani yapacak bir şeyim yok gibi verdiği tepki. Dolayısıyla hani Keşmir meselesi nereye gidiyor diye bakarken bir hani Amerikan gündemine bakmak lazım belki orada. Hani Amerika'nın evet arabuluculuk yapmaya çalıştığı belki dönemler var. Böyle bunu gündeme getirdi. İşte Trump'ın o daha önceki ifadesinde olduğu gibi 90'ların başında belki olduğu gibi. Ama bunlar dediğim gibi hep alt zeminden ve sürekli Amerikan yönetiminden muhalefetin ortaya çıktığı belki arabuluculuk görüşmeleri. Ama onun dışında Amerika'nın böyle Hindistan'a gidip işte yaptırım uygularım veya sana şöyle bir baskı kurayım deme gibi bir durum yok. Ya Türkiye'nin verdiği destek moral anlamında önemli ama onun dışında hani Hindistan'a bizim aslında bir baskı kurmak gibi dönemimiz bir aslında şeyimiz yok. Yani Keşmir meselesi biraz Hindistan'ın aslında ne kadar büyük hatalar, ne kadar daha büyük hata yapıp yapamayacağına bağlı aslında. Çünkü şöyle bir durum var, bunu daha önce de bahsetmiştik. Yani bir adım attılar Keşmir'de ama 50 günü geçti. İnsanlar sokağa çıkamıyorlar. Çok ciddi basına karşı bir baskı var. İşte gençlerin evinden alınıp sürüklendiği, kaybolduğu söyleniyor. Yani gözaltına alındı ama daha sonra kaybolduğu dönmekleri söyleniyor. Çok ciddi bir işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında orada yaptığı benzetme bence çok önemli. Çünkü İsrail orada bir gönderme var ve Gazze'ye bir gönderme var. Açık hava hapishanesi demesi. Yani o çünkü akıllarda hemen bir sembolizm şeyi, başka şeyler ifade ediyor, bir gündeme getiriyor. O bakımdan belki çok çok önemli bir benzetme. Ama hani bunu yaptınız, sonraki adım ne? Yani bu insanlar herhalde 3 sene, 4 sene, 5 sene bu durum sürdürülemeyecek herhalde. Bunu düşünmüyorlar. Şimdi sonraki adım ne o zaman? Sonraki adımda eğer hani Keşmirliler büyük ihtimalle gösterilerin olması mümkün. İnsanların sokağa çıkması, protesto etmesi mümkün. Ona Hindistan'ın vereceği cevap nasıl olacak? İşte orada yani acaba ciddi bir polis bastırırsa o da mümkün. Çünkü şunu da belki hatırlatmakta fayda var. Yani Hindistan ordusu Keşmir'de, yani Hindistan işgalinde olan Keşmir'de hareket ederken, eylemlerde bulunurken ya da eylemleri bastırırken Hindistan yasalarına göre hareket etmiyor. Orada tamamen bambaşka, onları sorumsuz kılan, herhangi bir şekilde sorumlu tutamayacağınız bir şey var, bir durum var. Öyle bir durumda şimdi çok ciddi bir şiddet uygulanması durumunda acaba katliamlar ortaya çıkarsa burada dünyanın tepkisi ne olur? Yine ben çok umutlu değilim Batı'dan gelecek tepkiye. Çünkü bahsettiğim gibi bir İsrail örneği elimizde var. İşte Suriye örneği elimizde var. Uygurların meselesi gündeme geliyor ama tamamen gündeme gelmesini anlıyorsunuz ki Amerikan-Çin rekabetiyle alakalı bir durum. Başka bir durum değil. Yani Hindistan'ın ne kadar daha fazla aslında hata yapacağı, bunun da Amerikan, özellikle Amerikan maalesef, yani Avrupa Birliği çünkü çok fazla konuşmuyoruz. Yani çünkü gündeme gelmiyor. Herhangi bir bildiri yok, açıklama yok. Amerikan iç siyasetinde yani Hindistan'da demokrasi algısının ne kadar bozup bozmayacağı ile alakalı. Çünkü hakkını vermek lazım. En fazla Amerikan medyasında eleştiri çıkıyor Hindistan'a karşı. Yani siz ne yapıyorsunuz yani? Hindistan en büyük demokrasisi bu dünyanın. Bir çoğulculuk örneğiydi işte, her ne kadar sorunlarına rağmen. Ha, bu nereye gidiyor diye ciddi anlamda sorgulanmaya başladı. New York'a baktığınız zaman, işte Washington Post'a baktığınız zaman, New York Times'a çok ciddi yazılar çıkıyor. Dolayısıyla biraz Hindistan atacağı adımlarla maalesef diyorum onu da. Normalde böyle bir meselenin sadece Hindistan'ın atacağı adımlara bağlı kalmaması gerekir. Yani onların atacağı adımlardan bağımsız bir şekilde değerlendiriliyor olması gerekir ama maalesef elimizdeki Hindistan-Amerikan bağlantısı, Hindistan-İsrail ilişkileri gündemdeyse Çin bir şekilde şu an zaten Amerika ile ciddi manada hani meşgul ve çok fazla bu iş için kendini ortaya atmak istemiyorsa maalesef Hindistan'ın yapacağı işlere kalıyor bu durum. Şunu belki söyleyeyim son not olarak. Yani Çin biraz tabii ki Pakistanlı hani dostlarımız şey görüyorlar. Yani Çin'le Pakistan ilişkileri her hava durumunda yakın ilişkiler. Kış, sonbahar, yaz ne olursa olsun. Ama şunu da söylemek lazım. 1960'larda Pakistan ne zaman ki hani Hindistan'ın işgalinde gördüğü Keşmir'i kurtarmak istediyse savaşı göze alamamasının tek sebebi Çin'in kendilerine yardım etmeyeceğini bilmeleriydi. Hmm. Yani biz savaşa gireriz. Çin'le de dostumuz ama Çin bizim için savaşa girmez diye düşündükleri için de şu anda da aynı şey geçerli. Dolayısıyla hani Keşmir meselesi maalesef benim görüşüm. Bu biraz da hani böyle bir karamsar da bir görüş aslında ama Hindistan'ın ne kadar büyük hatalar yapacağıyla bence alakalı.
Ne tür hatalar yapabilir?
İşte az önce bahsettiğim böyle büyük katliamlara girerlerse yani dünyanın o bu işe ilgisizliğini, bu konuya ilgisizliğinden böyle faydalanalım. Nasıl olsa hani kimse bir şey demez diye büyük hatalara girerler. Amerika'da belki bir yönetim değişikliği gündeme gelebilir. Demokratlar hani bilmiyoruz şu an. Tabii ki her şey tamamen belki biraz farazi konuşuyoruz ama hani Trump'ın son durumu, önümüzdeki başkanlık seçimleri. Çünkü yani demokratlar gelirse de garanti değil hiçbir şey aslında baktığımız zaman. Çünkü demokratlar aslında Amerika'da Hindistan'a en yakın olan kesim. Normalde cumhuriyetçiler Pakistan'a yakındır ama maalesef o da değişti. Yani onu da görmek lazım. Belki bir başka önemli not. Soğuk savaş dönemine baktığınız zaman ne zaman demokratlar gelse Amerika'nın Hindistan ilişkileri iyileşmiştir. Ne zaman cumhuriyetçiler başkanlığa gelse ya da yönetime gelse Pakistan Amerika'nın ilişkileri iyileşmiştir. O yok artık maalesef. Yani cumhuriyetçiler ve demokratlar da son dönemde soğuk savaştan sonra Hindistan yanlısı oldular ama tabii ki demokratların bu Hindistan'da olup bitenden ne kadar hayal kırıklığına uğrayıp uğramadıklarıyla da bu alakalı. O yüzden birçok farklı faktör var aslında bu iş gündeme gelir mi gelmez mi diye. Ama şunu söyleyeyim tekrar tekrar bence İmran Han da bunu doğruladığı için aslında biraz da yani mutluyum. Kim ki Pakistan vatandaşı olup ben Keşmir'e geçiyorum, sınırı geçiyorum. Keşmir'de ben işte Hindistan'dan Keşmir'i kurtarma mücadelesine girişeceğim, Hindistan'a karşı savaşacağım derse Pakistan'a ihanet etmiş olur dedi. Bu da hatırlanırsa eğer hani biz hep şey demiştik yani eğer Pakistan böyle bir şey izin verirse çünkü daha önce yaptıkları denetleri bir şeydi o ve hiçbir zaman başarılı olmadı. Hindistan örneğin Modi bu Texas'ta yaptığı şeyde konuşmasında mitinginde hemen şunu söyledi. Pakistan'ı radikal İslami terörizmi desteklemeye hazır. Yani Pakistan böyle bir desteği kendi vatandaşlarına Keşmir'e gidip Hindistan ordusuna karşı savaşmaları desteğini verdiği anda anında Hindistan yeniden Pakistan'ı radikal İslami terörizmle, terörizme destek vermekle suçlayacak ve oradan ciddi manada BM bünyesinde de çünkü bir terörizmle mücadelede bir Pakistan'ın ciddi manada sıkıntı yaşadığı bir durum var finansal özellikle destek konusunda. Oradan yine ilerleyip Pakistan'ı sıkıştırmaya gidecek. O yüzden İmran Han bunu bence farkında çok da iyi yapıyor bence.
Peki, evet gelişmeler bu yönde. Bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ömer Aslan konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.